SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra dün açıklanan yeni faiz kararını inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında Türkiye'den Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan'la cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili konuştuk. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. New South Wales eyaletinin polisi, 1980'de öldürülen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu ve korumasının suikastlerinin sorumlularını bulmak için bir ses kaydı yayınladı. New South Wales'da John Barilaro krizi yüzünden Stuart Earls bakanlıktan istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka enerji kullanımında tasarruf yapması çağrısında bulundu. New South Wales eyaletinde polis halktan bugün yayınladıkları ses kaydını dinleyip 1980'de öldürülen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu ve korumasının faillerini bulmaları için yardım çağrısında bulundu. 17 Aralık 1980'de meydana gelen saldırıda 50 yaşındaki Başkonsolos Şarık Arıyak ve 28 yaşındaki koruma görevlisi Engin Sever hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluları hala bulunamadı. Terörle Mücadele ve Özel Taktik Müdürlüğü polislerinin yayınladığı sesli mesajda bir kadın saldırının sorumluluğunu üstleniyor.
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey in 1915. We are the authors of the above mentioned act.
Right.
We have no connection at all with the so-called Armenian Secret Army.
Right. Could you just read that out again so I've got it all? Would that be possible?
We are the authors of the above-mentioned act. We have no connection at all
right.
with the so-called Armenian Secret Army.
Okay.
Turk and Turkish institutions are our target, the Armenian genocide.
Ermeni soykırımı için Adalet Komandoları adına saldırıyı üstlenen kişi 1915'te olanlar için intikam aldıklarını söylüyor. Kişi ayrıca gizli Ermeni ordusuyla ilgilerinin olmadığını ve Ermeni soykırımı yüzünden Türkiye kurumlarının hedeflerinde olduğunu belirtiyor. Ermenistan 1915'te Osmanlı yönetimi altında yaşayan en az 1,5 milyon Ermeninin sistematik bir şekilde soykırımla öldürüldüğünü savunurken Türkiye savaş koşullarında Anadolu'da yüz binlerce Ermeni ve Türk'ün hayatını kaybettiğini ancak Ermenilere yönelik bir sistematik soykırımın olmadığını savunuyor. Daha önce sorumluların yakalanmasına yönelik çalışmaları destekleyecek bilgi paylaşanlara verilen ödülü 1 milyon dolara yükselten New South Wales polisi, bugün de suikastler sonrası bir medya kurumunu arayıp sorumluluğunu üstlenen kişinin ses kaydını paylaştı. Konuyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip olanların 1800-333-30'dan Crime Stoppers'a bildirimde bulunması isteniyor. Konu hakkında bilgisi olanların veya herhangi bir suç hakkında bilgi vermek isteyenlerin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmaması konusunda yetkililer özellikle uyarıyor. New South Wales eyaletinde Stuart Isles hem bakanlıktan hem de Liberal Parti Başkan Yardımcılığından istifa etti. New South Wales eski Başbakan Yardımcısı John Barilaro'nun New York'ta ticaret ataşeliği görevine atanması sürecinin soruşturulmasında Isles'ın bakanlık görevini kötüye kullanmış olabileceği belirtilmişti. New York'taki görev için gerekli elemanı bulma süreci şu anda eyalet parlamentosu tarafından da soruşturuluyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, dün Başbakanlık ofisinden bir briefing aldığını ve istifanın sonrasında geldiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Başbakanlık müsteşarının Isles'a ulaştığını ve işe alım sürecinde bakanlık görevini ifa ederken yapılanların sorumlu olarak öne çıktığını söylüyor. Isles'ın görevlerinden istifa ettiğini ve başbakanlığın süreç hakkında bir soruşturma yürüteceğini belirtti. New South Wales'da liberallerin önümüzdeki günlerde yeni bir genel başkan yardımcısı seçmesi gerekiyor. Bir açıklama yayınlayan Isles, bakanların davranış ilkelerine uygun davrandığını ancak konunun rahatça soruşturulması için görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Federal hükümet Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekte çıkabilecek tehditlere karşı hazırlıklı olabilmesi için stratejik bir değerlendirme yaptırmaya karar verdi. 2012'den beri ilk defa yapılacak stratejik değerlendirme, emekli havacı Sir Angus Houston ve eski savunma bakanı Stephen Smith tarafından yürütülecek. İki uzmanın son 35 yılın en detaylı incelemesini yapması bekleniyor. Savunma bakanı Richard Miles, iki uzmanın raporunu gelecek Mart'ta hükümete sunmasını beklediklerini söyledi.
It will look at questions of force structure, it will look at questions of capability, it will ask...
Uzmanların silahlı kuvvetlerin yapısına ve etkinliğine bakacağını, halkın ordudan beklentisinin stratejik durum dahilinde ordunun kapasitesiyle eşleşip eşleşmediğine bakılacağını söyledi. Ayrıca bu incelemenin 10 yıllardır yapılan en detaylı değerlendirme olacağını söyledi. Türkiye'nin sınır dışı ettiği Comanchero motosiklet çetesinin lideri, Darwin'de federal polis tarafından uçakta iner inmez tutuklandı. 2016'da ülkeden kaçan 37 yaşındaki Mark Burrell, geçen Mayıs'ta Melbourne'a 160 kilo kokain göndermekle de suçlanıyor. Operation Ironside kapsamında yüzlerce organize suç örgütü lideri ve üyesi çeşitli suçlarla suçlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya istilası sonrası bir önceki hükümet tarafından 6 aylığına azaltılan benzin vergisinin uzatılması çağrısı yapılıyor. Litre başına 44 sent olan vergi Mart ayında 22 sente düşürülmüştü. Ancak vergi indiriminin Eylül sonunda sona ermesi bekleniyor. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers, vergi indiriminin milyarlarca dolara mal olduğunu ve hükümetin indirimi uzatmayacağını sürekli tekrarlıyor. Ana muhalefet, verginin orijinal seviyesine çıkmasının enflasyonu yukarı yönde etkileyeceğini ve zaten zor durumda olan Avustralyalıları iyice etkileyeceğini savunuyor. New South Wales'da hükümet Settlement Services International tarafından yürütülen mülteci çalışma destek programını uzatma kararı aldı. Mülteciler veya sığınma hakkı için başvuranların yararlandığı program, güvenli ve uzun dönemli iş fırsatları sunmaya çalışıyor. Program, gelecek sene Aralık ayına kadar devam edecek. Programın son 5 yılda Sydney ve Illawarra bölgelerinde 8000 mülteci ve 2000 sığınma hakkı başvurusu yapana yardım ettiği bildiriliyor. Yeni yayınlanan verilere göre şüpheli eylemler veya suçlunun yakalanamadığı suçlar için bilginin paylaşılabildiği Crime Stoppers Victoria Bilgi Paylaşım Hizmeti'ne 5 dakikada bir bildirimde bulunuldu. Son bir yılda 106.413 bildirimde bulunulmuş ve bu da 733 tutuklama ve 1485 farklı suçlama yapılmasını sağlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer dün El-Kaide lideri Ayman El-Zawahiri'nin CIA'ya ait bir insansız hava aracından yapılan saldırıyla öldürüldüğünü açıkladı. 2011'de grubun kurucusu Osama Bin Laden'in öldürülmesinden sonra liderliği devralan El-Zevairi'nin 11 Eylül 2001'deki terörist saldırıları koordinasyonundan da sorumlu olduğu belirtiliyordu. El-Kaide liderinin Afganistan'ın başkenti Kabil'de öldürüldüğü açıklandı. Bu arada Dışişleri Bakanı Penny Wong, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası gerilen ABD-Çin ilişkileri üzerine bölgede sakinlik açıklaması yaptı. Son 25 yılda Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olan Pelosi'nin ziyareti Çin tarafından sert bir şekilde kınandı. Pelosi'nin ziyaretinin Tayvan körfezinde barış ve istikrar için büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi Pekin. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çatışmadan kaçınmaya çalıştığını belirtti. Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir takip ettiği politikalarla uyumlu olduğunu ve bu yüzden de Çin'in ziyareti kullanıp agresif açıklamalar yapıp Tayvan körfezinde askeri operasyonlar düzenlemesinin bir nedeni olamayacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Pasifik'te havada ve denizde varlığının devam edeceği ve 10 yıllardır yaptığımız gibi Tayvan'ı desteklemeye devam edeceğiz diye konuşuyor. Önceki gün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa enerji kaynaklarında tasarruf yapılması çağrısında bulundu.
Küresel enerji darboğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın her birinden dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını basit tedbirle daha verimli kullanmak suretiyle hem aile bütçelerine hem de milli bütçeye katkı sağlamalarını istiyorum. Bunun için hanelerdeki ısı yalıtımı çalışmaları için vatandaşlarımıza daire başı 50 bin liraya kadar uygun şartlı kredi imkanı sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Mısır yüklü ilk geminin Lübnan'a gitmek üzere Odessa limanından harekete geçmesi üzerine de konuştu.
Dünyanın yakından izlediği tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
İlk tahıl gemisinin yola çıkması umut yaratırken Birleşmiş Milletler yetkilileri boş gemilerin Ukrayna limanlarına geri dönmesi için kapsamlı güvenceler verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Gemi sahipleri ve sigorta şirketleri rotanın güvenli olduğunun garantisinin verilmesi gerektiğini açıkladı. 31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen kamu personeli seçme sınavında sorulan çok sayıda sorunun 7 iklim yayınlarının deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia ediliyor. ÖSYM iddiaların asılsız olduğunu belirtirken söz konusu yayın evi bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Devlet Denetleme Kurulu'nun KPSS sorularının çalındığı iddialarını incelemekle görevlendirdikten sonra sınavları yapan kurum olan ÖSYM'nin başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ü görevden aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal, gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yazılı açıklamada Muharrem ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır açıklamasını yaptı. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir hakkında sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesi kararı verildi. Çevik Bir sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı. Bu arada demans teşhisi konulan ve sağlık sorunları yaşayan eski HDP'li Aysel Tuğlu'nun avukatları müvekkillerinin serbest bırakılmamasına tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi barış için akademisyenler bildirisine imza attıkları gerekçesiyle disiplin cezası verilen akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vekili olduğu dönemde 733 akademisyen hakkında soruşturmayı bizzat yürüten ve 3 akademisyenin tutuklanmasını sağlayan Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın da imzası bulunuyor. Döviz piyasalarına bakacak olursak, 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 38 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Perth yağmurlu 17, Adelaide rüzgarlı 19, Melbourne yağmurlu 19, Hobart yağmurlu 16, Canberra yağmur azalıyor 17, Wollongong bulutlar azalıyor 23, Sydney bulutlar azalıyor 23, Newcastle bulutlar azalıyor 23, Brisbane genelde güneşli 24, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin genelde güneşli 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan dünkü faiz artışı kararı ile ilgili bölümümüz olacak. Sonra Türkiye'den Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan'la cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili konuşacağız. Telefon numaramı 0429 99 62 63 mesaj göndermek isterseniz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bu arada bir anons yapmak istiyorum. SBS Türkçe dahil olmak üzere tüm SBS kanalları bugün yeni bir internet sitesiyle yayın yapmaya başladı. Bu sabah itibariyle sbs.com.au/turkish sitesine girecek olursanız tamamen farklı, yenilenmiş ve daha dinamik, enerjik bir siteyle karşılaşacaksınız. Özellikle dinleyicilerimizin ve bizi ziyaret edenlerin %90'ından fazlasının cep telefonu kullandığı söyleniyor. Cep telefonuyla bizim sitelere eriştiği söyleniyor. O yüzden son derece cep telefonundan takip edebileceğiniz, rahatça takip edebileceğiniz bir format. Şu andaki format, yeni format, herkese ziyaret etmelerini ve yorumlarını da bekliyoruz bu süreçte. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç yeni gelişme var. Onları sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Yeşiller, federal hükümetin %43 salınım azaltma hedefini destekleme kararı aldı. Böylece federal hükümetin iklim değişikliği paketi değişmeden geçecek. Ama Aaron Bent, Yeşillerin lideri, yeni kömür ve doğalgaz madenleri, yani doğalgaz madeni ve kömür madeni ve doğalgaz sahası açılmasına izin verecek olmasının, bu yeni kanunun, yeni iklim hedefinin hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi Aaron Bent. Ancak ileride bu yeni madenlerin ve sahaların açılmasının engellenmesini gerektirecek bir düzenleme olacağını umuyor. %43 hedefini başka türlü tutturamayacağı için hükümet zorunda kalacak yeni maden ve kömür madeni ve doğalgaz sahaların açılmasını engellemekten başka çaresi kalmayacak diyor. Bu yeni kanunla %43 hedefi de resmileşecek, kanuni bir zaruret olacak federal hükümet için. Bir başka gelişmede COVID-19 hakkında 5 Eylül'den itibaren 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar arasında bağışıklık sistemi çok zayıf olanlara Moderna'nın aşısından yapılabileceği açıklandı. Bunun yaklaşık 7 bin çocuğu kapsayacağı belirtiliyor. Bu kararın, bu arada, son 24 saatte en az 66 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti Avustralya'da. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajları okumak istiyorum. Ali Değerumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu 2053'te iktidara geldiği zaman Atatürk isimli araba üretilecekmiş. Bu araba suyun altında üstünde gidip havada uçabilecekmiş. Hafta sonu Ay'a gidip gelebilir. Yıllık izninizle de Mars'a gidebilirsiniz. Vatandaşımıza hayırlı olsun diyor Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Başka Mustafa Bey Sini'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünyanın yakından takip ettiği tahıl krizi dedi. Dünya yakından takip etmiyor. Ülkesinde tahılı olmayanlar takip ediyor yorumunda bulunmuş. Bir de bence Avustralya polisi 1 milyon dolarlık ödül versin. Belki o zaman bir şeyler bulurlar diyor Mustafa Bey. Suikaste kurban giden başkonsolos ve koruması hakkında biraz önce yayınladığımız haber hakkında herhangi bir bilgi için 1 milyon dolar ödül var şu anda. Şarık Arıyak ve Engin Sever'in ölümünden sorumluları bulmak için herhangi bir bilgi paylaşanlara 1 milyon dolarlık ödül şu anda var zaten Mustafa Bey. Ya 2-3 senedir var yani bu açıdan yani onun pek bir yararı olmuş gibi görünmüyor en azından. Ama şu anda herhangi bir bilgi paylaşanlara bugünkü ses mesajından sonra herhangi bir bilgi paylaşanlara sorumluları yakalamakta yardımcı olacak bilgi paylaşanlara 1 milyon dolar ödül verecek New South Wales polisi. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz Başkomutan Erdoğan diploması yokken başarılarıyla bir dünya lideri seviyesine çıkarken şayet diploması olsaydı eminim kendisi kainat lideri olurdu diyor. Bir de ekliyor Başkomutan Başkan Erdoğan diploması yok deniyor bırakalım olmasın demiş. Kainat lideri olarak ey ordular hedefiniz Pasifik adaları derse Avustralya'da halimiz ne olurdu demiş. Tabii Türkiye'de üniversite diploması olmayan cumhurbaşkanı olamıyor kanunen anayasaya göre. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da Merkez Bankası faizi yükseltmeyi alışkanlık yaptığı borç para alanlara Tanrı yardım etsin demiş. Ve böylece programımıza devam ediyoruz bu mesajdan sonra. Dün Avustralya Merkez Bankası üst üste 4. defa politika faizini arttırdı. Mayıs'tan beri her ay politika faizini arttıran Merkez Bankası dün de 50 baz puan arttırarak 1,85 seviyesine getirdi. The Reserve Bank of Australia dün politika faizini 50 baz puan arttırıp %1,85 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası'nın amacı şu anda %6,1 olan ve önümüzdeki aylarda %7,75'e kadar yükselmesi beklenen enflasyonu %2 ile 3 arasına çekmek. Faiz artış kararlarının doğrudan konut fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Avustralya'da konutlar belirli bir dönem sabit olsa da genelde değişken faizle alınıyor ve her faiz artışı aylık ödemelerde yüzlerce dolarlık artış anlamına geliyor. Bankalar beklendiği gibi faiz artışını doğrudan mortgage sahiplerine aktarırsa 50 baz puanlık artış 500 bin dolarlık ev kredisinde aylık ödemelerin 140 dolar artacağı anlamına geliyor. Mayıs'tan beri gerçekleşen artış aynı büyüklükte bir borç için aylık ödemenin 470 dolar arttığı anlamına geliyor. Mayıs ayında %0,1 olan faiz 4 artıştan sonra %1,85 seviyesine yükseldi. Ancak faizlerin artması herkes için kötü haber değil. Birikimleri olanlar yüksek faize daha yüksek getiri elde edebiliyor. AMP Capital'den Shane Oliver açıklıyor.
Higher interest rates do mean higher bank deposit rates, so that's pretty good for self-funded retirees.
Faizlerin yükselmesi bankaya koyduğunuz paranın daha fazla faiz kazanması anlamına geliyor. Bunun da yatırımları üzerine emekli olanlar için bir avantaj olduğunu söylüyor. Bir başka iyi haber de zirvede olan konut fiyatları faizlerin artışıyla düşüşe başladı. Bu da konut fiyatlarının daha erişilebilir olmasını sağlıyor diyor. Ancak bu tür avantajlar için bankaların faiz artışlarını bankada birikimi olanlara yansıtması gerekiyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers bu açıdan hayal kırıklığını saklamıyor.
There needs to be some positives out of this and for savers, they need and deserve higher interest rates on their savings, and so I'll have the.
Bu faiz artışı sürecinden çıkan bazı olumlu gelişmeler olmalı ve birikim sahiplerinin daha fazla faiz geliri kazanması gerekiyor diyor. Bu yüzden bankalardan beklentim faiz artışlarını birikim sahiplerine doğrudan aktarmaları diye konuşuyor. Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre artan sayıda ev sahibi mortgage borçlarını yeniden yapılandırıp bankalardan daha iyi bir faiz paketi talep ediyor son dönemde.
Sayın dinleyiciler, birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun, provokasyonlara gelmeyelim. Başka Türkiye yok demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz Pervin Buldan, tam bir PKK'lı ve APO aşığıdır. Demirtaş'la aramızda bir sorun yok diyerek PKK ve Öcalan'a hizmet etmektedir. Herkes biliyor Demirtaş ve Öcalan'ın yolları ayrılmıştır. Erdoğan dahi APO'nun tehdit mesajlarını kendisine iletmiştir demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, şaka gibi Avustralya polisi bu ses kaydını yayınlamakta geç kalmış diyor. Evet, yani 1980'de 17 Aralık 1980'de bu suikastler gerçekleştirildi ve Avustralya polisi en az 42 yıl bunu bekletmiş. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Fatoş Hanım'ın biraz uzunca bir mesajı var. Sen Beşli Çetene Merkez Bankası'ndan faizsiz para ver, köprü yaptır, şehir hastanesi yaptır ve üstüne bir de müşteri garantisi ver, hem de ödemeleri dolar olarak çetelerini öde, bizim paramızla bizi onlara borçlandır, yeni neslin geleceğini bitir, sonra kalk ekonominin kitabını yazdım nas deyip doları fırlat, Beşli Çetelerini dünya zengini yap ama krizin suçunu çetelerin hariç döviz stokçusu deyip esnafın sanayicinin üzerine at, fiyatların her gün fırladığı bir ortamda TL ile kim iş yapıyor? Adam mecbur parasını dolar olarak tutmaya, Erdoğan çetelerine bile dolar ödeme yapılırken iş adamları üzerinden mağdur edebiyatı yapıp ardından sanayicilere döviz bozdurun, kur garantili mevduatta dolar farkını hazineden ödeyeceğim diyerek faizin daniskasını fakirin cebinden zengine aktarmaktadır. Sonra fakirlik Allah'tan deyip kirli işlerini Allah'ı kendilerine kalkan yap, şeytan bile besmele çeker seni görünce demiş Fatoş Hanım. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç, Türkiye'deki Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan'la cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili konuştu.
Alevi kurumları Ankara'nın Mamak ilçesinde cemevlerine yönelik yapılan saldırıları önceki gün protesto etti. Ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan birçok Alevi kurumunun ortak açıklamasını protestoda basına okudu. Biz de kendisini arayarak bilgi aldık. Mustafa Bey'e önce Aleviler için matem ayı olan Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da 5 ayrı cemevine yapılan saldırıları Alevi örgütleri olarak nasıl değerlendirdiklerini, Alevi halkının bu saldırıları nasıl değerlendirdiğini sorduk.
Merhaba, öncelikle iyi yayınlar. Evet, Ankara'da yapılan saldırıya dair dün Türkiye'nin dört bir yanında, başta Ankara olmak üzere, dört bir yanında Alevi kurumları, Alevilerin dostları, bu ülkenin vicdan sahibi tüm çevrelerle birlikte bir hem saldırıyı kınamak hem de yapılan bu saldırının gerçek faillerinin İçişleri Bakanlığı tarafından bir an önce aydınlatılması ile ilgili bir çağrıda bulunduk. Alevi toplumu bu tür saldırılara geçmişten bugüne kadar defalarca tanık oldu. Ama bizi üzen ve bu ülkeyi yöneten iktidarın bugüne kadar yaklaşımı Alevi toplum açısından gerçekten de artık samimiyetten uzak bir süreci izliyor. Her seferinde Alevilere dair, gerek Alevilerin inanç ibadetleri olan cemevlerine, gerek Alevilere dair kin ve nefret suçu saldırılar, buna benzer girişimlerde ya kişilerin bireysel bir girişimi ya da birkaç müfredit olay olduğu açıklamalar artık bize samimi gelmiyor. O yüzden basın açıklamasında da belirttik. Biz hükümetin ve devletin ilgili kurumunun, bakanlığın, başta Alevi toplumu olmak üzere Türkiye toplumuna bu olayla ilgili bir açıklık getirmesini, bu olayın arkasında kimler var, planları kimler yaptı, bu kişi veya kişilerin organizasyonu kimler sağladı, bir an önce kamuoyuna ve Alevi toplumuna bu konuda gerekli açıklamalarını yapmalarını bekliyoruz. Aksi halde bu olayın bir kişiden kaynaklı sıradan bir olay olmadığını biliyoruz ve bakanlığın bu açıklamasının da bize samimiyetten uzak bir açıklama olduğunu ifade edebilirim.
Mustafa Bey'e ikinci sorumuz, Alevi kurumlarının başkanlarıyla, yöneticileriyle ya da yönetim kurulu üyeleriyle hükümetten direkt bir temas olup olmadığı yönündeydi. İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir bilginin kendilerine ulaşıp ulaşmadığını, herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorduk.
Öncelikle şunu söyleyeyim, hükümeti temsilen ne Alevi Bektaşi Federasyonu, ne diğer federasyonlarımızın genel başkanları ya da yetkililerimiz aranmadı. Fevri olarak saldırıda bulunan yerlerdeki yönetici arkadaşlarımızı arayıp aramadığı konusunda bir bilgim yok. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye'de bu saldırı sonrası birçok siyasi parti lideri, siyasi parti temsilcisi, hükümet cephesinden de bu saldırıyı kınama tweetleri atıldı, mesajları verildi. Hükümet temsilcilerinin bizi arayıp aramaması konusunda bu olayın çok da önemli olduğunu düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan şu, yıllardır bu topraklarda yaşayan Alevilerin talepleri, istekleri, hak ihlalleriyle ilgili mücadelesi belli ortada. Alevilerin talepleri konusunda devleti yöneten hükümetin bir an önce bu taleplere gerekli yaklaşımı göstermeleri, samimilerse Aleviler de bu toprakta yaşayan diğer inançlar gibi, diğer halklar gibi Aleviler de bizim ülkemizin vatandaşı ve onların da talepleri bizim talebimiz diyorlarsa bizim taleplerimiz ortada. Bu konuda samimiyete davet ediyoruz. Aksi halde bu tür saldırılar sonrası bir geçmiş olsun telefonunun bizim için hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyebilirim. Burada telefondan çok şu an birçok medyada, televizyonlarda, gazetelerde, açıklamamızda da belirttiğimiz gibi hükümetten ve ilgili bakanlıktan talebimiz açık ve net. Hükümetin bakanlığa talimat vererek bir an önce bu olayın, bu saldırının arkasındaki gerçekliği kamuoyuna açıklaması. Yoksa bir telefonla geçmiş olsun dileklerinin hiçbir şey ifade etmediğini söyleyebilirim.
İçişleri Bakanlığı birkaç gün önce Muharrem ayının başlaması dolayısıyla yayınladığı genelgede cemevlerine yakın olacaklarını, boş bırakmayacaklarını ilan etmişti. Ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Bey de açıklamasında tam da İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından Muharrem'in birinci gününde bu olayların olması bizim açımızdan oldukça düşündürücüdür dedi. Kendisine bu ifadeyle tam olarak ne demek istediğini de sorduk.
Düşündürücü dediğimiz olay şu. 35 yıllık Alevi örgütlülüğü, Alevi toplumunun örgütlü yapıları gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde Alevilerle ilgili, Alevi toplumunun talepleriyle ilgili istekleri, talepleri açık ve net bir şekilde ortadayken Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerinin yasal statüye kavuşmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararları varken, Alevilerin zorunlu din desteklerine karşı vermiş olduğu mücadelede gerek iç hukuk gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararları ortadayken, bu talep ve diğer taleplere dair kulak tıkayan, görmemesinden gelen bir iktidarın, 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarın Muharrem ayı yaklaşırken hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye'de Alevilerin eşit yurttaşlık talebini yerine getirmişçesine Muharrem ayında tüm İşyeri Bakanlığı, tüm vali ve kaymakamlıklara talimat vererek, bir genelgeye talimat vererek Muharrem ayında sofralar kurun, Alevi kurumlarını, temsilcilerini davet edin, Alevi dedelerini davet edin, cem evlerine gidin, Alevilerle iç içe olun, Alevilerin taleplerini karşılayın genelgesinin samimiyetten uzak olduğunun göstergesiydi bu. Biz de gerek Avrupa ve gerek Türkiye'deki kurumlar olarak bu genelgenin bizim için hiçbir şey ifade etmediğini, samimiyetten uzak olduğunu söyledik ve ertesi gün bu saldırı gerçekleşti. Bir iki gün sonra bu saldırı gerçekleşti. Samimiyetten uzaklığın gerekçesi şu: İçişleri Bakanlığı maalesef Türkiye'de kendi özel görevi olmayan alanlara da müdahil olmaya başladı. Bizim inancımızın tarif edilmesi, bizim inancımıza dair talimatlar, genelgelerle talimat vermesini doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Yani bugün Alevilerin ibadethanesi olan cem evlerinin yasal statüye kavuşturulması görevi hükümetin görevi. Hükümet anayasal bir düzenleme yapar ve Alevilerin diğer talepleriyle beraber bu talepleri hayata geçirir. Ama bunları yapmayan hükümet İşyeri Bakanlığı aracılığıyla genelgelerle valilere, Alevilere şirin gözükmeden öteye gitmediğini söylemek istiyoruz. O yüzden bu söylemden sonra bu saldırının olması bizim için manidar.
Saldırı sonrası yapılan yorumlarda gerek sosyal medyada gerek basında, medyada birçok kişi bu saldırıları 2023 genel seçimleri öncesi birilerinin düğmeye basması olarak nitelendirdi. Nitekim Mustafa Bey de okuduğu açıklamada buna benzer ifadeler kullandı. Bu nedenle Mustafa Bey'e cemevi saldırıları bazında bu görüşün Türkiye'de yaygın bir kanı olup olmadığını da sorduk.
Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu ülkede geçmiş yıllarda yaşanmış olaylara baktığımızda, bu tür girişimlere baktığımızda bu bize geçmiş yılların bir devamı, aynısı, toplumun farklı kesimlerinin sinir uçlarına dokunarak ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin, ekonomik krizin bir çıkmazın olduğu bir dönemlerde gündem değiştirmek ve 2023 seçimlerinde ülke güvenliği başta olmak üzere ülke bekası, ülke elden gidiyor, ülke bekası, toplumu karşı karşıya getirme gibi girişimleri geçmişte denendi. Bunun da aynı oyunun bir parçası olduğu düşüncesi tabii ki farklı toplumsal kesimlerde olduğu gibi bizde de var tabii ki. Ama bu işi organize eden, bu işi planlayan, bu işin gerçekleşmesini sağlayan zihniyet şunu bilmeli ki yanlış toplumsal kesim üzerinde bunu deniyorlar. Aleviler bu provokatif eylemlere asla gelmeyecekler. Aleviler bu ülkede yaşayan tüm inançlara, tüm halklarla laiklik, demokrasi ve yaşanabilir bir Türkiye'yi birlikte inşa etme konusunda kardeşçe yaşamayı savundular dün de, bugün de ve yarın da bunu savunacaklar. Bu tür girişimlerin ülkeye verilen zarardan başka bir şey değil. O yüzden toplumun sağduyulu olması konusunda açıklamamızda da dünden beri yaptığımız tüm açıklamalarda da onu söylüyoruz. Biz bu tür girişimlere, bu tür oyunlara gelmeyeceğiz. Toplumun hiçbir bireyi, hiçbir ferdi gelmemeli. Biz bu ülkede birlikte yaşamayı savunan Aleviler olarak bu tür girişimleri püskürtüp bu tür girişimlere prim vermeyeceğiz. Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var ki bugün Türkiye ekonomik krizde, insanlar yoksul, insanlar perişan, ekonomik anlamda insanlar bir ekmeğe muhtaç hale gelmiş. Ülke şu anki rejimde de yönetilmiyor. Bu da bir gerçek. O yüzden bütün bu gerçeklik varken toplumun farklı kesimlerinin sinir uçlarına dokunarak toplumu karşı karşıya getirme, buna kaos yaratıp bundan medet ummaların bu medet ummaları boşa çıkacağını sizin aracına söyleyeyim. Asla bu kaos yaratma, bundan medet umma isteyenlere prim vermeyeceğiz. Bu oyunlarına gelmeyeceğiz ve bu girişimlerini de püskürteceğiz.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, bir yaptığımız anonsu tekrarlamak istiyorum. Covid-19 aşılarında 5 Eylül'den itibaren 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için bağışıklık sistemi çok zayıf olanlara Moderna'nın özel Covid-19 aşısı yapılabilecek Avustralya'da. Yani her çocuk için değil, 5 yaş altı her çocuk için değil, sadece bağışıklık sistemi çok zayıf olan 70 bin kadar çocuğu kapsayacak bu aşı programı. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Varcan Sayat Bey'in mesajı şöyle: Osmanlı döneminde gerçekleşen 1915 teşcir ve soykırım vakalarında dönemin İttihat ve Terakki İdaresi yanında Abdülhamid'in idaresinde kurulan Hamidiye ordularında suç ortaklığı vardır demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz: bazı arkadaşlar bilerek attıkları yalan mesajlarla CHP'yi karaladıklarını zannediyor, oysa komik olduklarının farkında değillermiş. Değiller mi diye sormuş bu dinleyicimiz, ismini vermemiş. Mahmut Bey, cemevlerine ve Alevi yurttaşlarımıza yapılan saldırıyı ben de esefle, şiddetle kınıyorum. Ben her zaman karşılıklı anlayış ve barış içinde yaşamaktan yanayım. Nefret ve kin kimseye bir şey kazandırmaz demiş bu dinleyicimiz Mahmut Bey. Yenişehir Lurumuzlu dinleyicimize: Türkiye'de gerçekleşen bir kişinin münferit saldırısı kin ve nefrete dönüşmeyip aynı hassasiyet kilise, havra ve camilere yapılan saldırılara da gösterilmelidir demiş bu dinleyicimiz. Turan Bey de: bugün Alevi kurumlarına, öncelikle Alevi kurumlarına yönelik gerçekleşen saldırıları nefretle kınıyorum ve bu tür provokasyon girişimlerinin nedenlerinden birisi emekçilere sahte düşmanlar göstererek bu sömürü düzeninin üstünü kapatmaktır. Türkiye'nin demokratikleşmesi ancak değişik inançlardan ve uluslardan halkların eşit ve kardeşçe yaşaması, ancak emekçilerin birleşmesiyle mümkün olabilir. Tüm inançlardan emekçilerin birliği ve ortak mücadelesi bu provokasyonları boşa çıkaracak asıl güçtür demiş Turan Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi ilginç bir vize hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya ekonomisinin nitelikli vize sahiplerine ihtiyacı var. Peki gelmek isteyen nitelikli çalışanlara karşı ne kadar misafirperveriz? ...2019'da Avustralya kırsalı için nitelikli çalışma vizesi, yani 489 numaralı vize için bekleme süresi ortalama 8 aydı. O dönemde başvuran binlerce kişi, kırsalın ihtiyacı olan niteliklere sahip oldukları için kısa süre sonra Avustralya'da yuvalarını kurabileceklerine inanıyordu. 3 yıl sonra hala bekliyorlar. 489 numaralı nitelikli çalışan vizesi kırsal Avustralya'nın ihtiyacı olan göçmenlere veriliyor. 2019'da 4000 dolarlık ücreti ödeyip vize için başvuranlar ortalama bekleme süresi olan 8 ayda Avustralya'ya yerleşebileceklerini düşündü. Bazıları göçmek için hazırlıklara başladı. Evlerini satanlar, ailenin tüm geleceğini en geç 1 yıl içinde alacakları vize onayına bağlayanlar oldu. Bazıları da Avustralya'daki eşlerine, çocuklarına, anne veya babalarına ulaşmak için beklemeye başladılar. Meryem son 3 yıldır kocasını özlemediği bir gün olmadığını söylüyor.
If I talk about my relationship with my husband, it's been 3 years, 1 month.
Kocamla olan ilişkimizden bahsedecek olursam 3 yıl 1 ay 26 gün oldu diyor. Dışarıdan mutlu görünmeye çalıştığını ancak ilişkilerinde büyük sıkıntılar olduğunu söylüyor. Hiç yardım olmadan kızlarını yetiştirdiğini, kocasının da tek başına Albury'de yaşadığını söylüyor. 3 yıl önce vizeye başvurduktan sonra kocası Avustralya'ya gitmiş. Meryem ve kızı da Pakistan'da kalmış. Son aylarda kızının artık babasıyla telefonda konuşmayı reddettiğini söylüyor.
My daughter all time favorite imagination was going somewhere with her.
Kızının en büyük rüyasının babasıyla bir yerlere gitmek olduğunu, ancak son birkaç aydır bu rüyadan bahsetmeyi bıraktığını söylüyor. Babasıyla konuşmuyor. Babasının internette olan bir karakter olduğunu düşünüyor. Konuşulacak ancak dokunulamayacak bir karakter diye konuşuyor. Arafta bekleyen birçok kişi gibi Avustralya hükümetine bir çağrısı var.
I just have a humble request to all concerned ones. Please.
Yetkililerden nacizane bir isteğim var. Lütfen bizim 489 numaralı vize başvurumuzu onaylayın. Yaklaşık 1400 başvuru sahibiyiz. Eğer sesimizi duyup bize yardım edebilecek biri varsa lütfen yardım etsin. Ben ve ailem olmak ya da olmamak arasındayız. Psikolojik ve fiziksel olarak yıkılmış durumdayız diye konuşuyor. İran'dan yazılım mühendisi Ramin, Avustralya'da uzman olduğu dala büyük talep olduğunu söylüyor. Nasıl olsa 3 ay içinde Avustralya'ya giderim diye düşündüğü için göçmen masrafını karşılamak için evini satmış. Şimdi eşi ve iki çocuğuyla anne ve babasının evinde yaşıyor.
After lodgement in September 2019, I sold my apartment in my home.
Başvurusunu 2018 Eylül'ünde yaptığını ve göç masrafını karşılamak için evini sattığını söylüyor. 2 ya da 3 ay sürer sandım ama 3 yıl geçti ve ben ve eşim çok zarar gördük bu süreçte. Hayatımızı mahvetti ve anne ve babayla yaşamak çok zor diyor. Ramin, İçişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştığını ancak kesin bilgi veren bir geri dönüş olmadığını belirtiyor. Kendisinin ve ailesinin uzun dönemli bir plan yapamadığını belirtiyor.
I have had several attempts to contact the Department of Home Affairs to inquire about my application.
Geçen yıldan beri vize başvurusunun durumu hakkında İçişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylüyor. Bana cevap bile vermiyorlar. Tüm e-postalarıma veya telefonlarıma karşılık beklemem gerektiğini söylediler ve ne kadar beklemem gerektiğini bile belirtmediler. Ailemle ilgili tüm planlar donmuş durumda. Hiçbir karar alamıyoruz diyor. Parag Patel, hükümetin liberallerden işçi partisine geçmesiyle de işlerin değişmediğini belirtiyor.
So government came from liberal to labor. Border is now open but our final grant is not.
Hükümet liberallerden işçi partisine geçti ancak bizim vize onayımızla ilgili bir değişiklik yok. İçişleri Bakanlığı'na çok sayıda e-posta gönderdik. İnternetten kampanya başlattık. Hiçbir işe yaramadı. Bakanlıktan hemen 489 numaralı vize için yaptığımız başvuruyu acilen onaylamasını istiyoruz diyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ülkenin ekonomik toparlanmasını sağlayacak kritik önemde iş gücü eksikliğine yönelik çabalar dahilinde nitelikli çalışan vizelileri çekmeye çalışacaklarını söyledi. SBS News'un elde ettiği verilere göre 489 numaralı vize için bekleyen 1500 civarında ana başvuru sahibi ve 4200 civarında ikincil başvuru sahibi var. Yani binlerce aile geleceklerini İçişleri Bakanlığı'nın temposuna ipoteklemiş durumda.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Şimdi bir sonraki programımız yarın saat 14'te başlayacak. En son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden ulaşabilirsiniz. sbs.com.au/Turkish web sitemiz bugün itibariyle yenilendi. Bir ziyaret edin. Geçmişte bazı sıkıntılar vardı web sitemizde. Onların çoğunun düzelmiş olması gerekiyor. Birkaç sıkıntı hala yaşanıyor. Büyüme ağrısı diyebileceğimiz. Ancak önümüzdeki günlerde, haftalarda bunların da giderileceğini umuyorum. Yeni site özellikle cep telefonuna uygun şekilde yapıldı. Çünkü dinleyicilerimizin ve okuyanlarımızın %90'ından fazlası cep telefonundan ulaşıyor bizim sitemize. Sayın dinleyiciler, en son gelişmeleri SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan da ulaşabilirsiniz bize.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.